Ayrım 35, sayfa 435. 36. kısım. Gort kulübün antresine saldırıya geçen bir boğa gibi daldı. Şaşıran uşak ve üyeleri bir kenara iterek kumar salonuna koştu. Struan nerede? Horatio onun yüzüne ve elindeki kırbaca şaşarak, kendisi barda sanırım Gort diye cevap verdi. Gort döndü, koşarak antreden geçip bara saldırdı. Struan'ın bir grup tüccarla bir masada oturduğunu gördü. Gort Struan'a yaklaşınca herkes geriye çekildi. Tess nerede? Seni fahişenin oğlu seni. Odada korkunç bir sessizlik oldu. Horatio ve diğerleri kapıya toplanmışlardı. Bilmiyorum ve bir daha bu sözü tekrarlarsan seni öldürürüm. Gort Struan'ı yakalayıp ayağa kaldırdı. Kız Çin Bulutu'nda mı? Struan kendisini Gort'un pençesinden kurtararak bilmiyorum diye ineledi. Öyle olsa da ne zararı var iki genç? Bunu sen planladın alçak. Orlova onları evlendirmesini söyledin. Kaçırlarsa bunun ne önemi var? Eğer evlenmişlerse üzülecek bir şey yok ki. Gort 9 kuyruklu kamçıyla Struan'a saldırdı. Ucu demirli kuyruklardan biri Struan'ın yüzünü yırttı. Gort haykırıyordu. Tesimiz o hastalıklı çapkınla mı evlenecek? Seni pis fahişenin oğlu. Struan demek haklıymışım diye düşündü. Bu işi sen düzenlemişsin. Gort'a saldırarak kamçıyı yakaladı. Fakat odadakiler onların üstüne atılarak ikisini ayırdılar. Bu kargaşalıkta masalardaki lambalardan biri yere düşmüştü. Horatio tutuşan tüylü alıyı ayağıyla bastırarak söndürdü. Struan kendisini kurtarıp hiddetle Gort'a baktı. Bu gece sana tanıklarımı göndereceğim. Benim tanığa ihtiyacım yok. Şimdi o tanrının belası silahlarını seç. Haydi gel, senden sonra da kolumu temizleyeceğime yemin ediyorum. Neden beni kızdırdın ve neden kolumu tehdit ediyorsun? Bunu biliyorsun fahişenin piçi, onda hastalık var. Çıldırmışsın sen. Gort kendisini tutan dört adamdan kurtulmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu işi örtbas edemeyeceksin. Kalımda hastalık yok, bunu neden iddia ediyorsun? Herkes onun Çin mahallesine gittiğini biliyor, sen de biliyordun. Ve onları bu yüzden yolladın. Hastalık iyice ortaya çıkmadan onları gönderdin. Struan 9 kuyruklu kamçıyı sağ eline aldı. Onu bırakın çocuklar. Herkes geriledi. Gort bıçağını çekerek saldırmaya hazırlandı. Ve sanki sihir yapmış gibi Struan'ın elinde de birdenbire bir bıçak belirdi. Gort saldırmış gibi bir numara yaptı. Fakat Struan kaya gibi duruyordu. Böylece Gort'a bir mağara adamı gibi davrandığını ve cinayet aşkıyla yanmakta olduğunu da gösterdi. Bu arada durumdan zevk aldığını da belirtmekteydi Struan. Gort olduğu yerde durdu. Sezgisi ona tehlikede olduğunu haber veriyordu. Struan burası dövüşecek yer değil dedi. Hem ben düello için burasını seçmedim. Fakat yapabileceğim başka bir şey yok. Horatio, tanığım olur musun?
Evet, evet tabii dedi Horatio.
Masterson sizin diğer tanığınız olmak bana onur verir Taipan diyordu. O halde benimle gelmenizi rica edeceğim beyler. Struan çenesinden akan kanı silerek kamçıyı fırlatıp attı ve kapıya doğru yürüdü. Gort kendisine olan güvenini toplayarak haykırdı. Öleceksin, çabuk ol piç, bir orospunun piçi. Struan kulüpten çıkıp alana gelene kadar durmadı. Orada kararını açıkladı. Savaş demirini seçiyorum.
Horatio atıldı. Aman tanrım Taipan, bu olağanüstü bir şey. O çok kuvvetli ve siz, son hafta sizi sandığınızdan fazla yordu.
Masterson da başını salladı. Ben de o fikirdeyim. İki göz arasına bir kurşun daha akıllılık olur. Evet Taipan. Gidip ona söyleyin, tartışmayın, kararımı verdim.
Bu iş gizli tutulmalı, Portekizliler size engel olmaya kalkabilirler.
Evet, bir tekneyle çıkacağız. Dürüst bir düelloya tanık olunmasını istiyorum. Teknenin güvertesinde yeterince yer vardır.
Struan heyecanla seni öldürmeyeceğim Gort diye düşünüyordu. Yarından itibaren bir daha yürüyemeyeceksin.
Öldürmek çok kolay olur. Bir daha yemek yiyebilmek için ellerini kullanamayacak, bir daha göremeyecek ve kadınlarla yatamayacaksın. Sana intikamın ne olduğunu göstereceğim.
Gece düello haberi ağızdan ağıza etrafa yayılmıştı. Bu haberle birlikte iddialara girişilmeye de başlanmıştı. Birçoğu Gort'u tutuyordu çünkü o genç ve kuvvetliydi. Ve eğer Callum hastalıklıysa onun Taipan'ın kafa tutmaya hakkı da vardı tabii. Taipan kızla Callum'u bilerek gemiye yollamış olabilirdi. Kaptan da karadan 3 mil açılınca nikah kıyma yetkisini elde ediyordu. Taypan'a oynayanlarsa onun kazanacağından emin olduklarından ciddi değil, bunu umdukları için böyle yapmışlardı. Çünkü herkes deli gibi aranan kına kına kabuğu konusunu ve Taypan'ın efsanevi metresinin ölmek üzere olduğunu biliyordu. Adamın bu yüzden ne kadar bitkin düştüğünü de görmüşlerdi. Sadece Lo Chum, Chen Sheng, Ah Sam ve Yin Hsi bulabildikleri bütün parayla Taypan'ın üstüne oynadılar. Bir yandan da tanrılarla pazarlığa başlamışlardı. Çünkü Taypan olmazsa hepsi mahvolacaktı. Kimse düellodan Maymay'a söz etmedi. Struan da evden erken ayrılıp konağa gitti. İyice uyumak istiyordu. Düelloya aldırdığı yoktu. Bortu temizleyebileceğinden emindi. Ama bu arada sakatlanmak istemiyordu. Onun için de çok kuvvetli olması ve hızlı hareket etmesi gerekmekteydi. Demir kapı tokmağının sesi uyuyan konakta derin yankılar yaptı. Strong karanlık yatak odasına doğrularak bıçağını eline aldı. Sonra yataktan atlayıp ipek bir robe de chambre giydi. İki kat aşağıdaki loçum elindeki feneri bırakmış kapının sürgüsünü çekiyordu. Büyük saat biri çaldı. Rahip Sebastian ışıkta duruyordu. ''Taypan beni görmek olur.'' Loçum başını sallayarak arkasına gizlediği satırı bir yana bıraktı. Yukarıya çıkacağı sırada Struan'ın sesini duydu. ''Ne var?'' Rahip Sebastian karanlıklara doğru başını kaldırarak ''Beni Altes gönderdi.'' diye haber verdi. ''Kına kına kabuğunu bulduk.'' ''Nerede o?'' Keşiş ufak kirli bir keseyi kaldırdı. ''İşte Altes birini beklediğinizi söylemişti.'' ''Peki bedeli nedir?'' ''Orasını bilmiyorum Bay Struan. Altes sadece beni götüreceğiniz kimseyi tedavi etmem için emir verdi.'' Struan şimdi geliyorum diye haykırarak odasına koştu. Elbisesini çabucak giyip güçlükle çizmelerini çekti, sonra bir an kapıda durdu. Tekrar geri döndü ve savaş demirini kaparcasına aldı. Merdiven basamaklarını dörder dörder atlayarak indi. Rahip Sebastian onun savaş demirini görünce irkildi. Struan rahibin pis kılığı karşısında duyduğu tiksintiyi gizleyerek ''Günaydın sayın peder'' dedi. ''Bay Struan, gitmeden önce size bir şeyi açıklamam gerek. Ben şimdiye kadar kına kına kullanmadım. Hiçbirimiz kullanmadık.''
''Bunun bir önemi yok değil mi?''
''Olmaz olur mu? Sadece bu kabuğu kaynatıp çay yapacağımı biliyorum. İşin kötüsü bunu ne kadar kaynatacağımızı ya da ne kadar kuvvetli yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hastaya ne kadar verileceğinden ve günde kaç defa içirileceğinden de haberimiz yok. Kına kına hakkında elimizde çok eskiden kalma Latince bir belge var.
Psikopos malaria geçirmiş. O ne kadar kına kına içmiş?
Altes hatırlayamadı. Sadece ilacın çok acı olduğunu ve kendisini tiksindirdiğini anlattı. Bunu 4 gün içtiğini sanıyor. Altes bu tedavide sorumluluğun size ait olduğunu açıklamamı istedi.
Evet, anlıyorum. Haydi gelin.
Struan Maymay'ın evinden içeri fırtına gibi girip ''Limdin, çay, çabuk, çabuk'' diye bağırdı. Sonra Rahip Sebastian'ı işe başlamadan önce bu evden, içinde gördüklerinizden ve olacaklardan kimseye söz etmeyeceğinize yemin edin dedi.
''Buna gerek yok sanırım, ben...''
''Yok, gerek var. Ben özel hayatımı gizlemeyi severim. Eğer yemin etmezseniz onu ben tedaviye kalkacağım. Kına kınayı kullanmasını ben de sizin kadar biliyorum, kararınızı verin.''
Keşiş tedavi usulünü bilmediği için endişeliydi ve Tanrı adına hastayı iyileştirmek arzusuyla yanıyordu. ''Pekala, haç üzerine yemin ederim ki dudaklarım mühürlenmiştir.''
''Teşekkür ederim.''
Struan onu bir koridordan geçirirken Ahsam odasından çıktı. Yeşil pijamasını çekiştirerek çekine çekine selam verdi. Sonra elinde fenerle onların peşinden mutfağa gitti. Mutfak küçüktü ve tencereler, tavalar, çaydanlıklar, türlü kuru ot ve baharatla doluydu.
''Ahsam, çay efendim?'' diye sordu.
Struan hayır der gibi başını sallayarak sinirli keşişten kirli keseyi aldı. Bunun içinde küçük küçük kesilmiş alelade ağaç kabuğu parçaları vardı. Kokladıysa da bir şey hissetmedi.
''Şimdi ne olacak?''
''Bunu kaynatmak için bir kaba ihtiyaç var.''
Rahip Sebastian oldukça temiz bir tencereyi aldı. Struan yakındaki bir fıçıyla orada duran sabunu işaret etti.
''Lütfen önce ellerinizi yıkar mısınız?''
''Ne?''
''Lütfen önce ellerinizi yıkayana kadar bir şey yapamazsınız.''
''Gerekli mi bu?''
''Bilmem, bu eski bir Çin inancı. Lütfen peder, lütfen.''
Struan tencereyi iyice yıkarken Ahsam da hayretle Rahip Sebastian'ın ellerini sabunlayıp durulamasını ve temiz havluyla kurulamasını seyretti. İçinden bir dua mırıldanan rahip, ''İlacı ölçmek için bir şey gerek.'' dedi.
Ufak bir fincan alarak ağzına kadar kına kına doldurdu. Kabukları tencereye döktü. Sonra fincanla 10 ölçüde su ekledi. Tencereyi mangala oturtarak bitkin bir sesle başlangıçta 1'e 10 deyip sinirli sinirli ellerini cübbesine sildi. Şimdi hastayı görmek isterim. Struan Ahsam'a işaret etti. Dokunmak yok tencere. Struan'la rahip mutfaktan çıkarak Maymay'ın yatak odasına geçtiler. Ahsam da peşlerindeydi. Bir lamba karanlık yatak odasını biraz aydınlatıyordu. Yinxi aynanın önünde karışık saçlarını tarıyordu. Kız hemen yere çökerek selam verdi. Ona yatması için Maymay'ın 4 sütunlu büyük karyolasının yanına yer yatağı serilmişti. Maymay battaniyelerin altında titriyordu.
Çok üşüyorum Tayfan dedi. Çok soğuk. Yüzüne ne yaptın?
Hiç kızım.
Yüzünü kesmişsin.
Kadın titreyerek gözlerini kapattı. Buzların içine gömülmüş gibiydi. Struan dönüp rahip Sebastian'a baktı. Adamın zayıf yüzündeki dehşeti görünce durakladı. Ne oldu?
Hiç, hiç.
Rahip bir masaya küçücük bir kum saati koyarak karyolanın yanında eğildi ve Maymay'ın bileğini tuttu.
Kendi kendine bir Çinli kadın nasıl İngilizce konuşur diyordu. Diğer kız da ikinci metresi mi? Ben bir şeytanın haremine mi düştüm? Aman Tanrım beni koru ve bana iyileştirme gücünden ver. Bu gece tedavide benim elimi kullan.
Maymay'ın nabzı çok hafif ve ağırdı. Onun için adam zorlukla bulabildi. Büyük bir şefkatle kadının başını çevirerek gözlerinin içine baktı.
Korkmayın dedi. Tanrı'nın ellerindesiniz.
Rahip saatiniz var mı Bay Struan diye sordu.
Evet.
Lütfen mutfağa gidin. Su kaynar kaynamaz saate bakın. Bu bir saat kaynayınca... Rahip Sebastian'ın gözlerinden umutsuzluğu okunuyordu.
Ah Tanrım, 2 saat mi, yarım saat mi, ne kadar, ne olur bana bu ihtiyaç anında yardım et.
Struan kesinlikle ve kendinden emin bir tavırla 1 saat dedi. Sonra aynı miktarda başka kına kınayı 2 saat kaynatırız. Birincisi iyi gelmezse ikincisini deneriz.
Evet, evet.
Struan mutfakta lambanın ışığında saatine baktı. Tencereyi ateşten alarak soğuması için su dolu bir kovanın içine oturttu. İkinci tenceredeki ilaç da kaynamaya başlamıştı bile. Rahip peşinde Ahsam ve Yinxi ile gelince kadın nasıl diye sordu.
Titreme çok şiddetli, kalbi çok zayıf. Ateş gelmeden önce ne kadar titrediğini hatırlıyor musunuz?
4 ya da 5 saat, tam hatırlamıyorum.
Struan sıcak ilaçtan küçük bir fincana koyup tattı.
Aman Tanrım, müthiş acı bu.
Rahip de tadıp yüzünü buruşturdu. Pekala, başlayalım. Bunu çıkarmayacağını umarım. Her saatte bir fincan. Raftan rastgele bir fincan alıp masadaki kirli bir paçavrayı yakaladı.
Struan ne olacak o diye sordu.
İlacı süzmem gerekiyor. Bu iyi, kumaş kaba.
Struan bu işi ben yaparım diyerek temiz gümüş çay süzgecini aldı. Bunu temiz bir mendille tekrar sildi.
Neden böyle yapıyorsunuz?
Çinliler çaydanlık ve çay takımlarının temiz olmasına daima dikkat ederler. Çayın böylece daha yararlı olacağını söylerler.
Pis kokulu kına kına suyunu son derece zarif porselen bir çaydanlığa doldurmaya başladı. Bunu da aynı şekilde koymamız iyi olur herhalde. Çaydanlıkla fincanı yatak odasına götürdü. Maymay birinci fincana da ikincisini de kustu. Kadının içler acısı yalvarmalarına rağmen Struan ona zorla tekrar ilacı içirdi. Maymay bir daha bunu yutmamak için kendini zorladı ve kusmadı. Yine de bir şey olmadı, titremeler gittikçe artıyordu. 1 saat sonra Struan genç kadını zorlayarak tekrar ilacı içirdi. Maymay ilacı çıkarmadı ama titremesi korkunç bir hal almıştı. Struan kapıldığı panikten kurtulmaya çalışarak bu kez 2 fincan içirelim dedi. Zorla kadına 2 misli kına kınayı yutturdu. Saatler geçiyor ve aynı şey tekrarlanıyordu. Şafak sökmeye başlamıştı. Struan saatine bir göz attı. 6 olmuştu ve Maymay'da bir iyilik görülmüyordu. Titremeler yüzünden Maymay sonbahar rüzgarında sallanan bir dala benziyordu.
Struan Tanrı aşkına diye bağırdı. Bu ilacın bir etkisi olmalı.
İsa'nın aşkı için etkisini gösteriyor Bay Struan.
Rahip kadının bileğini tutmuştu. Nabız hala hafifti ama kına kına gücünü gösteriyordu.
Ateşinin 2 saat önce çıkması gerekiyordu. Eğer ateş başlamazsa yaşama olasılığı var demektir.
Struan Maymay'ın elini yakalayarak dayan kızım diye mırıldandı. Birkaç saat daha dayan.
Sonra bahçe kapısına vuruldu. Struan bitkin bitkin evden çıkıp kapının sürgüsünü açtı.
Merhaba Horatio. Merhaba Loç'um.
O öldü mü?
Hayır oğlum. Tanrı'nın lütfuyla kurtuldu sanırım.
Kınakınayı buldunuz mu?
Evet.
Masters'ın teknede Gort için vakit geldi. Onun tanıklarına bu işi yarına bırakmalarını söyleyeyim. Siz kimseyle dövüşecek halde değilsiniz.
Endişelenmene gerek yok. Bir yılanı öldürmek için kafasını ezmekten başka usuller de vardır. Bir saat sonra oradayım.
Peki Taipan?
Horatio yanında Loçum'la beraber telaşla uzaklaştı. Struan da kapıyı kilitleyerek May May'ın yanına döndü. Genç kadın yatakta hareketsiz yatıyordu. Rahip Sebastian nabzını dinlemekteydi. Yüzü endişeden gerilmişti. Adam eğilip May May'ın kalbini dinledi. Saniyeler geçiyordu. Sonunda başını kaldırıp Struan'a baktı.
Bir an sandım ki, fakat o genç, Tanrı'nın lütfuyla bu humma geçti. Bay Struan, kına kına mutlu vadi malaryasını iyi ediyor.
Yaşayacak mı? Kalbi çok zayıf dediniz, o yaşayacak mı?
Tanrı'nın izniyle bu olasılık kuvvetli, fakat kesin olarak bilemiyorum.
Struan ayağa kalktı. Artık gitmem gerekiyor. Lütfen ben dönene kadar burada bekler misiniz?
Olur. Rahip Sebastian onu kutsayacaktı ama vazgeçti. Gidişinizi kutsayamam Struan. Adam öldürmeye gidiyorsunuz değil mi?
İnsanlar ölmek için yaratılmıştır sayın peder. Ben sadece kendimi ve bana ait olanları korumayı istiyorum. Bir de kendi ölüm zamanımı da kendim seçmeyi.
Savaş demirini alarak bileğine geçirdi. Yolda giderken gizli gözlerin kendisini seyrettiğini biliyor ve aldırmıyordu. Bugün bir yılan öldürmek için uygun diye düşündü. Fakat ölü olan sensin. Bugün Gort'un karşısına savaş demiriyle çıkacak halin yok.
37. Kızım. Gort'un parça parça edilmiş cesedi Çin mahallesinin rıhtımının yakınındaki pis bir geçitte yatıyordu. Cesedin etrafına da 3 Çinli serilmişti. Diğer bir Çinli de kasıklarına gömülmüş ucu kırık bir mızrağı tutmuştu. İnleyerek Portekizli bir askerin ayakları dibinde yatıyordu. Diriden çok ölüydü. Tüccarlar ve Portekizliler yakından bakmak için toplanıyorlardı. Gort'u tanıyanlar bideleri bulanarak döndüler. Portekizli subay Struan ve yanındakilere ''Burada nöbet tutan asker çığlıkları duymuş'' dedi. Gürültüleri işiterek koşmuş. Buraya geldiği zaman Senyor Brock'u şimdi olduğu gibi yerde görmüş. 3-4 Çinli mızraklarıyla onu delik deşik etmekteymişler. O katil alçaklar bizim askeri görünce şuradan kaçmışlar. Eliyle dar bir geçidi işaret etti. Bizim asker yardım çağırıp onları kovalamış ama omuz silkti.
Struan hayatını o katillerin kurtardığını anlamıştı.
Kaçanların yakalanması için 1000 gümüş ödül vereceğim dedi. Ölüleri için 1000, dirileri için 5000.
Ölüler için paranızı saklayın senyor. Bu dinsizler ilk rastladıkları 3 cesedi buraya getirir ve adamları bulduklarını söylerler.
Diri yakalamaya gelince, subay eliyle yaralı Çinli'yi işaret etti. Bu ahlaksız diğerlerinin kim olduğunu söylemediği sürece paranız güvencededir.
Sert sert askerlere emir verdi. Portekizliler adamı kırık bir kapının üstüne yatırıp götürdüler.
Gort'un arkadaşlarından biri alaylı alaylı bağırdı.
Talihin varmış Taipan, çok talihlisin.
Evet, elime onun kanı bulaşmadığı için memnunum.
Struan cesedi arkasını dönüp ağır ağır uzaklaştı. Eski kalenin bulunduğu tepeye çıkarak bir banka çöktü ve geceki mucizeyle gündüzkü lütfu için Tanrı'ya şükretti. Gelip geçenlerin, kalenin kapısındaki askerlerin, çalan kilise çanlarının, kuş cıvıltılarının, tatlı rüzgarın ve kendisini ısıtan güneşin farkında bile değildi. Daha sonra ne yapması gerektiğini düşündü. Fakat kafası çalışmıyordu. Yüksek sesle kendine gel dedi. Tepeden inip piskoposun evine gitti. Falarian, Cüneppa'yı görünce sevinç içinde, ''Ah Altes, kına kına hummaya iyi geldi.'' dedi.
''Deo gratias, bu bir mucize, Tanrı'nın usulleri ne kadar eşsiz.''
''Struan Peru'ya yollamak için hemen bir gemi kiralayacağım.'' dedi. ''Oradan kına kına yüklemelerini emredeceğim. İzin verirseniz Rahip Sebastian'ı da göndermek isterim.'' Kına kınayı nasıl çıkardıklarını, bunun nereden geldiğini ve malaryayı nasıl tedavi ettiklerini her şeyi öğrenmeli. Yük gelince bunu bilgiyle aramızda paylaşırız.
İzin verirseniz onun hemen malaryanın tedavisi hakkında bir rapor yazmasını ve bunu İngiltere'deki Lancet'e göndermesini istiyorum. Bu sizin kına kınayla malaryayı başarıyla iyileştirdiğinizi açık açık belirtmeli.
Böyle bir tıbbi yazı ancak Vatikan'daki resmi kanallar aracılığıyla gönderilebilir. Ama kendisine bunu yazması için emir vereceğim. Onu yollamaya gelince bunu düşüneceğim. Ama gemiyle birini yollayacağım. Gemi ne zaman yola çıkacak?
3 gün sonra.
Pekala, bilgiyi ve yükü eşit olarak paylaşacağız demek. Bu çok cömertçe bir teklif.
Tedavi ücretine karar vermedik. O iyileşti. Şimdi lütfen bana bunun bedelini söyler misiniz?
Hiç senyor.
Anlayamadım.
Bir kadının hayatını kurtaran bir avuç kına kınanın bedeli olamaz. Bana borcunuz yok senyor. Kiliseye de borcunuz yok. Fakat Tanrı'ya borcunuz çok.
Elini havaya kaldırıp haç işareti yaptı. Sonra piskopos bir çekme açıp içinden bal mumuyla mühürlenmiş deri bir evrak çantası çıkardı.
Bunu size gizlice vermem istendi. Anlaşılan diplomatik güçler Rus arşidükünün Asya'ya gelmesiyle yakından ilgileniyorlar. Bu belgeler ve haritalar Rusya'nın Asya ve Amerika konusundaki planlarını açıklıyor. Onları gereken yerlere ulaştırmak sizin göreviniz Tayfan.
38. Kısım. Maymay uyandığını hissetti. Struan'ın kolu vücuduna destek oluyordu ve dudaklarına bir fincan dayanmıştı. Struan'ın hafif sesle rahiple konuştuğunu duyduysa da İngilizce kelimeleri anlamak için bir çaba göstermedi. İtaatle kına kınayı içerek tekrar yattı. Kendinden yarı geçmiş gibiydi. Huzur verici bir sisin arkasından Struan'ın bambu koltuğa oturduğunu gördü. Sonra adamın derin soluklarını duyarak onun uyuyakaldığını anladı. Bu da Maymay'ın kendini güvencede hissetmesini sağladı. Maymay hareketsiz yatarken gittikçe güçlendiğini hissediyordu ve yaşayacağını da anlamıştı.
''Bana josumu veren tanrılara bir mum yakacağım. O uzun etekli tanrıya da mum yaksam. Sonuçta tadı çok da kötü olsa bu kabuğu o keşiş getirdi değil mi? Belki benim de uzun etekli bir Hristiyan olmam gerekecek. Bu uzun etekli keşişi çok gururlandırırdı ama Tayfan'ın bunu istemez.''
Yin Hsi'nin elbisesinin ışırtısını ve kızın parfümünü duyarak gözlerini açtı. Genç kız onun yanında diz çökerek ''Çok daha iyisiniz'' dedi. ''Size çiçekler getirdim.'' Küçük buket pek güzeldi. Maymay bitkin bitkin başını salladı ama gücünün artmakta olduğunu seziyordu. Struan koltuğa serilip uyuyakalmıştı. Uykuda yüzü ne kadar genç duruyordu. Gözlerinin altında morluklar, çenesinde de kıpkırmızı bir kesik vardı.
Maymay bir kelebek kadar sessiz ol diye fısıldadı. Babamızı uyandırma. O kaplumbağa pisliği körelere de söyle. Babam ben süslenmeden önce kalkarsa sen kendi ellerinle onların parmaklarına kıskaçları takacaksın.
Yin Hsi memnunlukla dışarı çıktı. Sonra ahsamlı ayaklarının ucuna basarak odaya girdiler. Maymay'ı parfümlü sularla yıkadılar. En iyi şantung ipeğinden yapılmış kırmızı bir pantolonla tünik giydirdiler. Ayaklarını yıkayıp yeni sargılar sardılar. Dişlerini ovarken onun dik oturmasına yardım ettiler. Sonunda Maymay kokulu çay yaprakları çiğneyerek kendisini iyice temiz hissetti. Kızlar onun saçlarını da fırçalayıp taradılar. Örerek tatlı kokulu çiçeklerle süslediler. Sonra yatak örtülerini ve yastıkları değiştirip yerlerine yenilerini serdiler. Bunların üstüne de parfüm serptiler. Bu kadar hareket ve üstünü başını değiştirmek Maymay'ı yorduysa da kadın yine de kendisini yeni doğmuş gibi hissediyordu.
''Şimdi biraz çorba, sonra da taze bir mango yersiniz.''
Ahsam da önemli bir tavırla ''Size verilecek fevkalade bir haberimiz var.'' dedi.
''Ne?''
''Ahsam ancak yemek yedikten sonra.'' dedi. Maymay itiraza kalkınca o başını salladı.
''Size bakmamız gerek, hala hastasınız. Hem iyi haber yemeğin sindirilmesine çok yardım eder.''
Maymay biraz çorba içti, biraz da mango yedi. Daha fazla yemesi için ısrar ettiler.
Maymay, eğer haberi verirseniz mangoyu bitiririm diye mırıldandı.
Ahsam başladı.
Biz buraya gelmeden önce, 7 kötü gün önce babamızın barbar oğlu çok kötü, şeytan bir barbarın eline düşmüş. Bu kötü barbar babamızın sevgili oğlunu mahvetmek için çok kötü bir plan yapmış. Dün gece ve bu sabah o şeytan ilacı sizin hummanızı yıkarken bu felaketle başımıza çökmüş.
Ahsam bayılacakmış gibi bir tavır takınarak güçlükle masaya gitti ve Yin Hsi'nin Maymay'a getirdiği küçük bir kadeh şarabı içti.
Sonra kendisine gelerek hikayeyi başından sonuna kadar anlattı. İşte o çamurlu yerde 40 parçaya bölünmüş olan barbarın başında 15 katil varmış. Şeytan barbar Gort böyle ölünce babamız kurtuldu. Maymay el çırparak önceden düşünceli davrandığı için kendi kendine kutladı. Tanrılar bizi koruyorlar. İyi ki Gordon Chen'de konuşmuşum. Eğer o olmasaydı... Sesini yükseltti. Oh ne güzel haber. Ahsam çok güzel şekilde anlattın. Babamızın bu sabah evden çıkışını anlattığın sırada öleceğimi sandım. Maymay'ın el çırpmasından uyanan Struan, heya kızım dedi. Yin Hısı ve Ahsam hemen kalkıp selam verdiler. Maymay gülümsedi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Eskisinden çok da iyi görünüyorsun. Maymay yemeğe ihtiyacım var Taypan diye mırıldandı. Bütün gün bir şey yemedin herhalde. Teşekkür ederim kızım ama aç değilim. Daha sonra konakta yerim. Struan kalkıp gerindi. Maymay lütfen burada yemek ye dedi. Gece burada kal lütfen. Bu beni çok mutlu edecek. Tabii kızım. 4 gün daha kına kınayı içeceksin. Günde 3 defa. Eyvah! Bu sirkeye karıştırılmış kuş pisliğiyle yılan zehirine benziyor. Odaya yemek getirildi. Yin Hısı onlara servis yapıp çıktı. Maymay kızarmış bir karidesi yermiş gibi yapıyordu. Bugün ne yaptın? Önemli bir şey yok. Fakat bir sorun halloldu. Gort öldü. Ya nasıl? Maymay adamın anlattıklarını dinlerken hem çok şaşırmış hem de dehşete kapılmış gibi bir tavır takındı. Çok akıllısın Taypan. Fakat Jos'un inanılmayacak kadar fevkalade. Struan tabağını iterek Jos'u düşündü. Öyle. Brock çok kızacak mı? Gort'un ölümüne ben sebep olmadım. Olsaydım bile o ölmeyi hak etmişti. Bir bakıma öyle ölmesine üzüldüm. Gort'un ölümü ve Tess'in kaçması Brock'u fena kızdıracaktı. En iyisi bir tabanca ya da bıçakla hazır olayım diye düşündü. Acaba bir katil gibi gece arkamdan mı gelecek? Yoksa açık açık mı saldıracak? Bunu yarın düşünürüm. Kadına gülümsedi. Kalım yakında dönecek. Benim de Hong Kong'a gitmem gerekiyor kızım. En kısa süre içinde birkaç gün orada kalacağım. Maymay endişelendi. Ne zaman gideceksin Taypan? Sen iyileşirsen yarın. Benim için bir şey yapar mısın Taypan?
Tabii.
Beni de beraber götür. Sen oradayken ben bu evde yalnız kalmak istemiyorum.
Sen kımıldayacak halde değilsin kızım ve benim gitmem gerek.
Ama yarına iyileşeceğime söz veriyorum. Gemide de yatakta yatarım. Eskiden olduğu gibi dinlenen bulutta otururuz ne olur.
Sadece birkaç gün kalacağım kızım. Burada kalman senin için daha iyi olur.
Fakat ona ihtiyaç duyan Maymay iyice sokuldu. Lütfen çok iyi olacağım. İlaçları şikayetsiz içeceğim ve yatakta yatıp iyileşeceğim söz veriyorum. Lütfen iyice iyileşene kadar beni bırakma.
Peki şimdi uyu. Yarın yola çıkarız.
Onlar uyurken Çinli katil sorguya çekiliyordu. Ona işkence yapanlar sabırlı ve bilgi almakta usta kimselerdi.